Birazdan başlayacak podcast bölümü, temasının doğası gereği bazı dinleyicileri rahatsız edebilecek, tetikleyebilecek konular içermektedir. Bu podcast'teki hikayelerde cinsel şiddet, cinayet, ölüm, kaçırılma, kaybolma, intihar gibi rahatsız edici ve tetikleyici ögelerden bahsedilebilir. Bu podcast yetişkin dinleyiciler içindir. 18 yaş altı kişiler için önerilmez. Eğer 18 yaş üzeriyseniz ve kendinizi hazır hissediyorsanız, hoş geldiniz.
Çok pardon, ne olmuş dediğine hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Üçüncü bölümümüzde tekrar bir aradayız.
Evet. Edmund Kemper'ın hikayesinin ikinci partına hoş geldiniz. İlk partı sanki yeterince true crime hikayesi değilmiş gibi, bir de ikinci partı var.
Evet. Eğer ilk partın yoğun ve stresli olduğunu düşünüyorsanız bir daha düşünün.
Bir daha tekrar değerlendirin bu düşünceyi, çünkü devam ediyor ya. Yani 23 yaşına kadar zaten iki kişiyi öldürdün. 23 yaşından sonra daha da devam edecek bu müthiş birey. Bu öldürme eylemi dışında sadece annesine işkence yapıyor. Yani tek sıkıntı anneyle, onun dışında dışarıdaki herkes de çok normal, çok böyle müthiş tatlı bir insan. Herkes çok seviyor mıç mıçı. Bütün doktorları falan da kandırıyor zaten. Anlattım başta.
Polislerle kanki.
O yüzden polislerle kanki, psikiyatristlerle kanki, hiç bir sıkıntı yok. Yani tek sorun annesiyle ve işte babaannesiyleydi.
Diğer
babaannesiyleydi. Kadın. Evet. Kadınlarla da evet. Yani şey, röportajlarında söylediğine göre date'lerinde çok bir sıkıntı, yani şey, kendi o deneyimsizliğinden kaynaklanan bir sıkıntı var. Bahsetmiştim ya. Şey, o ergenlik döneminde bu deneyimi yaşayamadığı için bilmiyor ne yapılması gerektiğini. O yüzden bir sıkıntı yaşadığını söylüyor. Yoksa hani ne karşısına çıkan kadınlarda bir sorun olduğunda da işte böyle bir davranışı olduğundan değil de. Ya o kendi söylediğine göre tabii. Bir de kadınların perspektifinden.
Tabii bir de onlar ne düşünüyor ona bakmak lazım.
Yani belki şey, ne kadar saçma bir tip bu, bununla bir daha görüşülmez falan deyip hiç ulaşmamış yani, da olabilirler, bilemez.
Saçmalığını geçtim ama genel olarak anladığım kadarıyla kadınlara karşı bakış açısı, işte bu birazcık nekrofiliye olan yatkınlığı vesaire. Hı-hı. Tahminimce Eddie kadınların yanında birazcık rahatsız bir tip yapıyordur diye düşünüyorum. Yani olabilir, bir kadın olarak yani bir... Ed'in yanında olmak atmosferik açıdan çok da rahat değilmiş gibi bir hissiyata kapılıyorum.
Zaten onu hissediyorsun ya böyle, tabii, yeni biriyle tanıştığın zaman bu çok tekin değilmiş falan diye düşünebiliyorsun bazen. Ki zaten Ed'in de yani röportajlarından falan da, bazı röportajlarında çok belirgin bir şekilde görünüyor. Bir kadın nefreti var zaten. Yani kadınları o kadar da sevmiyor aslında. Kim bir noktada.
Ya ama zaten
hayat boyunca güvendiği bütün kadınlar ona neler neler yapmışlar.
Tabii canım, yani en yakınları işte annesi, kardeşleri, babaannesi, hani evet, hayatı boyunca en yakınındaki kadın figürlerinin hepsinden bir hem dışlama hem işkence görüyor. Evet. Çok küçük yaşta aslında sanıyorum ki bu şeyi geliştirmeye başlıyor herhalde.
Yani hem erkek düşmanlığını görüyor annesinden, hem de onun ona bir tepki olarak belki de içinde bir kadın düşmanlığı da gelişiyor. Neyse, bu ilk partta anlattığım bütün olaylar bizi 7 Mayıs 1972'ye getiriyor. Bu süreçte, bu tarihte Ed 23 yaşında ve babaannesinden ve dedesinden sonraki ilk cinayetlerini işliyor. Cinayetlerini işliyor. Tekrar belirtmek istedim. Çünkü iki kişiyi birden öldürüyor bir anda. Marian Pes ve Anita Lucchese. Emin değilim. Ya saygısızlık yapmak istemem ama İngilizce soy isimlerinde bayağı zorlanıyorum. Üzgünüm. Bu iki öğrenci de Fresno State Üniversitesi'nde öğrenci. Bu üniversiteleri seçmesinin sebebi yine şey olarak görülebilir. Geçen bölümde bahsetmiştim. Annesi sürekli şey diyor. Sen üniversite okumuş bir kadınla görüşmeyi hak etmiyorsun. Üniversite okuyan kadınları şey yapma anne. Date'e çıkamazsın falan gibi kısıtlamaları var. Annesinin izin vermediği ve ulaşamadığı üniversite öğrencisi bilgili kadınlar üzerinde bir kontrol kazanma şekli olarak görülebilir. İki kadını onları öldüreceğini bilerek alıyor. Tabii kadınların buna haberi yok. Doğal olarak. Ama Ed alırken bu iki kişiyi öldüreceğini biliyor. Çünkü... Yani yine random bir otostopçu alıyor aslında ama bunları öldüreceğini
biliyor. Bu sefer biliyor. Evet. Bu sefer şey, bir hedefle alıyor. Çünkü bugüne kadar kaç, belki yüzlerce kişiyi aldı.
Yüzlerce otostopçu alıyor arabasına bu arada.
Aynen öyle. Denedi. Yani daha ileri, iki... daha geri. Ufak tefek denemeler, testler evet. Falan filan derken.
Nasıl artık... rahat ettiririm, ay saatime bakayım, cart cürt derken artık. Ama şey yok, bir tipi var. Daha çok böyle petit, küçük kadınlar. Minyon kadınları şey yapıyor. Öldürmeye yatkın. Ama gene de otostopçular yani. Kim gelirse biraz da aslında. Bu iki kadını alıyor. Marianne arkada oturuyor. Anita önde oturuyor. Marianne'ı önce kelepçeliyor. Issız bir yere götürüyor. Önce Marianne'ı kelepçeliyor. Anita'yı öldürmeye çalışıyor. Pardon, Anita'yı öldürmeden bagaja koyuyor. Sonra Marianne'i boğmaya çalışıyor. Arkada oturuyordu Marianne. Marianne'in yanına gidip onu boğmaya çalışıyor ama başarısız oluyor. Çünkü ilk cinayeti, hiçbir şey bilmiyor. Bu başarısızlıktan sonra Marianne'i birkaç kez bıçaklayıp boğazını kulağından kulağına kadar kesiyor. Bayağı ear to ear diye anlatıyorlar. Kulaktan kulağa tamamen açıyor yani boğazını. Sonrasında Anita'yı bagajdan çıkarıyor ve Anita'yı daha da büyük bir bıçakla bıçaklayarak öldürüyor. Kendi söylediğine göre ilk cinayetinde kontrol onda değil ve çok zorlanıyor. Zaten şöyle bir şey oluyor. Cinayetleri işliyor. İki cansız bedeni de bagaja koyuyor. Sonra bagajın kapağını kapatıyor ve bagaj kilitleniyor. Ve anahtarını kaybediyor. Ve bagajı açamıyor bir süre.
Yani
iki bedeni bagaja kilitliyor ve açamıyor. Düşünsene.
Hayır, bir de şey çok enteresan. Yıllardır planlıyorsun.
Evet. Ay bir de sen şey nasıl diyeyim, bunları düşünemeyecek bir adam da değilsin yani.
Evet. Evet.
Ama işte şey, o anın heyecanı, o uzun süredir fantezisini kurduğu bir şeye sonuçta ulaştığı için de o pervasızlık mı diyeyim artık. O pervasızlık olabilir. Yaşanmış olabilir. Ki zaten kontrol asla onda değil cinayette. Kendi de öyle söylüyor. Bir süre sonra anahtarını bulup yola çıkıyor evine doğru giderken. Arka lambası kırılmış bu süreçte. Tüm bu öldürme ve bagaja taşıma
sürecinde. Tabii debelenmez artık.
Yani arka lambası kırık olduğu için polis durduruyor. Bagajında iki tane ceset varken. Ama hiçbir şey olmuyor. Tamam, lambam mı kırık? Ay kusura bakmayın, hemen yarın değiştirtiyorum deyip devam ediyor. Polisler asla aramıyorlar bagajı. Çünkü yani onlar da haklılar, niye arasınlar?
Ya tabii canım, arka lambası kırık olanın bagajında ceset olduğunu düşünmüyorsun.
Yani şeyde Ted'in hikayesinde Ted'i zaten aradıkları için arka lambası kırık diye durduruyorlar. Ted'i içinde buluyorlar.
Tabii ondan yani sonra bir eşkal bakıyorlar.
o adam
değil mi? Oluyor ama zaten aradığım birisi değil. Bir de evet. Yani benim izlediğim ve okuduğum kadarıyla bir de hani tamam, Ted manipülatif bir tip ama Ed hani
Ed çok daha manipülatif.
Skalayı bayağı yükseltiyor.
Yani hem zeki hem planlı.
Bayağı yükseltiyor.
Hem zaten yani psikologların ortasında, psikiyatristlerin ortasında yetişiyor hastanede.
Evet.
Şey biliyor yani, hani bir insanın nasıl manipüle edeceğini öğrenebileceği en iyi yerden öğreniyor
yani
neredeyse.
Yani o yüzden trafik polisine çok da çaktırdığını hiç sanmıyorum.
Evet.
Yani biz yani burada gayet, hani Amerikan polisine sallamayı seviyoruz ama burada da adamın hakkını yemeyeyim şimdi.
Burada ben sallayamam çünkü burada kendisi haklı bu aramamakta yani.
Kesinlikle.
Sonrasında işte polis durduruyor, hiçbir şey olmuyor, devam ediyor. İki kadını da evine götürüyor ve işte bedenleriyle cinsel ilişkiye girip kafalarını gövdelerinden ayırıyor. Bu her cinayette yaptığı bir şey oluyor sonradan.
Bir pattern.
Sonraki gün, evet bu bir pattern. Sonraki gün de eşinden izin alıyor demiştim, bu şeyde otoyollarda bayrakçı olarak çalışıyordu. Bunun ismi var mı bilmiyorum, özür dilerim
hiç
ama.
Hiç bilmiyorum.
Hiçbir fikrim yok.
Kesinlikle vardır da.
Yani illaki vardır yani, bir şey görevlisi gibi bir ismi vardır ama ben bilmiyorum maalesef. Sonraki gün işte bu işten izin alıp iki bedeni iki farklı noktaya gömüyor ve kafalarını saklıyor. Bu cinayetten sonra annesiyle kavgaları daha da şiddetlenmeye başlıyor. Ve işte annesinin geçmişte bir alkolizm sorunu varmış. Bu alkolizm sorunu da artmaya başlıyor bu cinayetlerden sonra. Kavgalarla bağlantılı mı bilmiyorum ama annesi de eve böyle daha çok sarhoş gelmeye falan başlıyor. Ağustos 1972'de Meryem ve Anita'nın cesetlerini başlarını buluyorlar ama bedenlerini bulamıyorlar. İlk kötü deneyiminden sonra Ed daha hazırlıklı olmak istediğine karar veriyor ve kendisine bir cinayet kiti hazırlıyor arabasının bagajına koymak için işte. Battaniye, kelepçe falan gibi şeyler içeren bir kit. 14 Eylül 1972'de de evet. 1972'de
bayram seseti gibi.
Çok kötü. Çok kötü.
İğrenç ya. Ya ama hani bu...
Sinirim bozuldu.
Evet ama hani gözümün önüne direkt o Ramazan paketleri oluyor ya. Hani Ramazan'da ihtiyacın olabilecek her şeyin içinde oldu.
Yani şeker, kelepçe.
Evet, battaniye. Evet, halat falan, bulgur.
Çok kötü. Bir tane 45'lik falan. Çok kötü.
İsterif ya.
Çok kötü bir insan. Yani hiç çok manipüle ediyor ama gerçekten çok kötü bir insan. O hiç röportajlarını falan görmesen insan şey oluyor. Bu ne ya? Bu falan diyorsun ama röportajları görünce insan hiç kötü
evet, oluyor. Evet. Yani ben Ed Kemper'ın şeylerini hikayesini çok daha önceden asla görsel olmayan kaynaklardan hani dinlemiştim, okumuştum. Fakat kendisine ait röportajları, videoları, fotoğrafları görünce zaten hani bu birinci bölümün başında da bahsettiğim bir hisse şey yapıyorsun. Hiç ona dair bir şey görmediğinde, konuşmasını izlemediğinde, röportajlarına denk gelmediğinde falan bu ne biçim herif ya falan diyorsun kendi kendine.
Evet.
Ama şeyi görünce hani o konuşma tarzı, sakin ses tonu, göz temasını koparmaması, bir yandan hani çok iri kıyım bir adam ama sevimli de böyle yuvarlak hatları da olan bir adam. Böyle güven veren bir suratı var ve insanları neden bu kadar kolay manipüle edebildiğini şey yapıyorsun, anlıyorsun. Yani kalması kolay biri. Ya bir de
çünkü
çok zeki olduğu
yapıyor.
Gözlerinden okunuyor. Evet.
Ya insan şey, bu hikayeyi bilmesen baktığın zaman bundan bana zarar gelmez diyebileceğin biri neredeyse. Hani boyunu filan hesaba katma. Şey dersin.
Kaldı ki tamam, çevresindeki herkes de öyle düşünmüş annesi hariç. Yani doktorları,
kendi kız kardeşleri
polis falan
da anlamıyor zaten.
Evet yani demek ki insanlara karşı ikinci yüzü o kadar sempatik ki. Yani şey
diyordu yanlış hatırlamıyorsam, böyle paralel bir hayat yaşıyorum. İşte dışarıdan normal görünüyorum ama kendi içimde aslında kurduğum fanteziler var ve bunu hiç kimse bilmiyor gibi bir röportajını dinlediğimi hatırlıyorum. Göstermiyor aslında. Sonra yine aynı yıl içerisinde 14 Eylül'de arabasına 14 yaşında bir çocuk olan Aiko Ko'yu alıyor. Aiko o gün okul servisini kaçırdığı için otostop çekiyor. Ah. Ve Ed'in arabasına biniyor şans eseri. O da böyle petit bir tip, zaten 15 yaşında küçük bir kişi. Ed önce silahını çıkarıyor. Silah toplamıştı yani silah kavga ettikten sonra. Silahını çıkarıyor sessiz olması için. İşte silahını gösteriyor ama Aiko korkuyor. Aiko'nun korktuğunu görünce silahını saklıyor. Aiko rahatsız olmasın diye. Çok garip. Ha, bu arada bir ayrıntı daha eklemek istiyorum. İlk cinayetinde. İlk cinayetinde şey diyor. Başka bir yola giriyor. Sonra işte kadın, arabadaki kadınlar huysuzdan ya rahatsız oluyorlar. Kötü bir şey olduğunu anlıyorlar. Neden bu yola girdin diye.
Huzursuzlanıyorlar.
Şey diyor. Evet, huzursuzlanıyorlar. Ben size tecavüz edeceğim. Evime gidiyoruz diyor. O süreçte şey, arkadaki kişiyi kelepçelerken öndeki kişinin göğsüne eli değiyor. Ed'in. Ve kadından özür diliyor. Eli çarptığı için. Memesine eli çarptığı için özür diliyor. İşte Aiko'dan silahını saklıyor o korktuğu için. Yani o kadar tutarsız ki.
Bayağı tutarsız bu arada yani.
Şey, canlı kadınlardan çekiniyor aslında. Çünkü evet, yani canlı ilişki yaşayabilmesi için cansız olması, memesine dokunabilmesi için cansız olması gerekiyor onun kafasında.
Ay çok tuhaf. Çok tuhaf gerçekten.
Tuhaf bir insan. Çok tuhaf bir insan. Aiko'nun hikayesinden, Aiko'nun kötü sonundan devam edeyim. Kelime bulamadım söyleyecek. Evet, çok kötü. Çok kötü. İşte Aiko'dan silahını saklıyor. Bir süre yol aldıktan sonra Ed bir sebepten arabadan çıkıyor. Ne sebepten olduğunu ben de bilmiyorum. Ve Aiko ve silahı arabaya kilitliyor. Kendisi dışarıda kalıyor. Anahtar içeride. Aiko içeride, silah içeride, anahtar içinde.
Anahtarın nasıl çalıştığını anlamıyor olabilir mi? Sadece soruyorum.
Arabanın kilidiyle bir sorunun varsa belki arabayı değiştirmek isteyebilirsin. Çünkü yani böyle seri katil olunmaz.
Evet.
Çok sinir bozucu ya. Ve konuşarak Aiko'yu manipüle ediyor ve ona kapıyı açtırıyor.
Şaka yapıyorsun.
Çok ciddiyim. Kız silaha uzanıp silahı alıp vurabilir. Ya da işte ne bileyim kaçabilir çünkü o dışarı çıkabilecek durumda. Ama kapıyı açtırıyor. Ve bu kızla ilgili değil. Yani direkt Ed'in kendi manipülasyon tekniklerinden kaynaklanan bir şey.
Ed tabii canım yapıyor yani bunu. Hangi kurban katiline kapıyı açar?
Yani kim öldürmek yani ister öyle bir durumda? Kapıyı ya açıyor bayağı ve şey yapıyor. Ed Aiko'nun ağzını bantlıyor. Sonra iki parmağını burun deliklerine sokarak onu boğmaya çalışıyor.
That's dumb bu arada.
That's dumb gerçekten. Yani of. Böyle bir şey olabilir mi? Ay, bir önceki cinayetinde bıçakladın kardeşim. Ölmeyeceğini tahmin edemez misin? Yani
çok
çok saçma hareketler. Tabii ki başarısız yani, oluyor. Öldüremiyor yani.
Ve yani bu herif gerçekten 140 küsur IQ'lu bir genius falan.
Yani bu kadar mı bilinçsizlik? Biraz bilimsizlik gibi geldi bana.
Ya bilmiyorum. Benim gözümde direkt böyle sanki ikisi farklı insanlarmış gibi. Katil evet. Ed ve normal Ed. Normal Ed daha böyle işte karizmatik, zeki, oturaklı, başarılı olma potansiyeline sahip biriyken katil Ed araba anahtarının nasıl işlevi olduğunu anlamayan,
biraz salak biri gibi
burna parmak sokarak öldürmeyi deneyen olsun falan. Hani bilmiyorum.
Sonra tabii ki bırakmıyor Aiko'yu bu ölmediği için.
Haliyle.
Kendisine cinsel saldırıda bulunuyor. Sonrasında boynundaki Aiko'nun kendi boynundaki şalla onu boğuyor. bedenini arabasının bagajına koyuyor ve bir bara gidip içki içiyor. Çünkü neden olmasın? Uzun bir günün sonunda bir bira edin de hakkı.
Canım benim ya. Çok yoruldum.
Çok yoruldum.
Kıyamışım.
Sonra içkisinden sonra eve gidip ceset parçalıyor. Bu arada Aiko'nun şalını bir ana olarak saklıyor. Yani şey serikatlerde böyle bir şey var ya, eğilim var. Böyle işte takısını saklıyor. Evet, evet. Yok efendim. İşte
gönimet diyebilir miyiz?
Gönimet, evet. Evet, evet. Tam ben de gönimeti arıyordum. Tam söyledim. 16 Eylül'de, yani bu cinayetten 2 gün sonra mahkeme tarafından atanmış bir kişiyle görüşmeye gidiyor.
Hı-hı.
Şartlı tahliye memuruyla. Ve bu kişi diyor ki, Ed'de hiçbir sorun yok. Biz bu kişiyi inanılmaz güzel şey yaptık, rehabilite ettik, toplumsal hayata kazandırdık.
Aferin bize.
İnanılmaz bir insan. Ve bu noktada şeye karar veriyorlar. Bu kişi tamamen iyileşti. Artık hiçbir sorun teşkil etmiyor. Toplumda yaşayabilir. Biz bu kişinin suç kaydını, ne o?
Sicil.
Evet. Sicilini temizleyelim. O şeyi, suçu tamamen siliyorlar. Yani babaannesi ve dedesini öldürmesini siliyorlar.
Evet, aferin. Tebrik ederim devlet. Tebrikler.
Ya da kilitliyorlar yani, çok emin olmamakla birlikte. Ama yani bu suç silindiği için tamamen tertemiz olmuyor. Bazı şeyleri yapması yasak.
Tabii.
Çünkü şöyle bir şey oluyor. 8 Ocak 1973'te 22 kalibrelik bir Ruger satın alıyor silah. Ama şöyle bir şey var. Bu diğer elde ettiği silahları hep böyle yüksek ihtimalle illegal yollardan elde ediyor. Bunu satın alıyor ve yakalanmaktan korkuyor. Çünkü geçmişteki suç kaydı yüzünden silah sahibi olması yasak. Yani bu suç kaydı açık değil ama hani bu tamamen silinmiş de değil anladığım kadarıyla. Çünkü bazı şeyleri yapamıyor hala.
Yani şey olabilir belki, işte bu mahkeme kararıyla vesaire erişiliyor olabilir.
Belki hani de öyle bir şey yapıldı.
Mühürlü yani, bir kayıttır muhtemelen.
Neyse de yani silah sahibi olması yasak. Ve yine bu silahı aldıktan sonra aynı gün içerisinde arabasını Cindy Scholl'u alıyor ve onu Watsonville'e götürüyor. Watsonville anladığım kadarıyla biraz mesafe olarak uzak bir yerde, yaşadığı yerden. Sonrasında Cindy'yi bagaja koyuyor ve bagajdayken onu kafasından vuruyor. Ve annesiyle birlikte yaşadığı eve götürüyor.
Annesiyle beraber yaşıyor ya, işte bir önceki kurbanın cesedini de oraya götürdü mesela. Sanırım ilk kurbanlarını da öyle.
Orada
annesi
parçalayıp...
bu sırada ne yapıyor? Hiç mi bir interaction'ları olmuyor?
Yani sürekli kavga ediyorlar anladığım kadarıyla. Onun dışında hani zaten
yani annesi ama...
bir ceset görse ya da böyle bir şeyden şüphelense direkt polisi arardı bence.
Evet evet.
Çünkü öyle bir insana benziyor.
Görmemesi ya da duymaması enteresan. Çünkü hani zannetmiyorum ki bir cesedi araba bagajından evin içine taşıyıp evin içinde imha edip ardından kalıntıları tekrar dışarı çıkarmak kolay bir süreç olsun.
Ya tabii ki değildir. Ev ne kadar kocaman bir adam da olsa.
Tabii.
Cesedin yani kendi bir ağırlığı olduğunu düşünüyorum.
Olacağını düşünüyorum. Evet.
Tabii
enteresan yani annesi hiç yakalanmaması.
Bu arada müstakil bir evde yaşıyorlar. Hani belki onun da bir katkısı vardır. O üst kattayken o alt kattadır falan gibi.
Belki.
Şey de olabilir. Ya da böyle geç saatlerde eve sokuyordur belki. Annesinin zaten alkolizm problemi olduğu için fark etmiyor olma ihtimali de var.
Olabilir, olabilir. Yine de büyük cesaret bence yani.
Yani adamı öldürmek daha büyük bir cesaret değil mi Sıla sence?
Tabii canım, tabii. Ya ama yine annesiyle çok sağlıksız bir ilişkisi var ve annesinin fikrinden hani her ne kadar nefret de etse ister istemez bir baskı figürü olduğu için tahminimce bir noktaya kadar annesinden çekiniyor da gibi geliyor.
Yani tabii canım bilmesi, yani bilmemesi daha iyi olur onun için. Ve ama yakalanmıyor da zaten. Sonra işte Cindy annesiyle birlikte yaşadığı eve götürüyor öldürdükten sonra. Evde cansız bedeniyle ilişkiye girdikten sonra onu parçalıyor ve burada ilginç bir şey oluyor. Kafasını arka bahçeye gömüyor. Cindy'nin kafasını kesip arka bahçeye gömüyor. Arka bahçede de şöyle bir durum var. Annesinin yatak odasının camı arka bahçeye bakıyor. Ve Cindy'nin yüzünü annesinin camına dönük bir şekilde gömüyor. Yani annesi camdan dışarı baktığında aslında onun gömülü kafada ona bakıyor şeklinde bir şey.
Sanırım bunu sonrasında bir pattern'a dönüştürüyordu değil mi?
Evet, bunu birkaç kişiye daha yap. Yani bazı cesetlerde, bazı bedenlerde şey yapıyor. Orada yaşayan lokal biri olduğu anlaşılmasın diye atıyor ya da başka uzak yerlere götürüyor, başka noktalara bırakıyor. Ama bazılarını gömüyor. Çünkü şey, bir noktada zaten kendisi de söylüyor. Annem beni böyle yetiştirdiği için bu kadar çok insan öldü diye. Aslında yapmak istediği şey annesini öldürmek. Ve o bütün kadınlar da annesini öldürdüğünü hayal ediyor. Bir kadını öldürdüğünü hayal ediyor. Ve hepsinin sebebi olarak annesini görüyor. Bu da çok net bir göstergesi yani bunun. Bak, senin yüzünden öldü, sana bakıyor. Sen de bir gün onun gibi öleceksin gibi bir şey bence. Yani ben böyle yorumluyorum en azından.
Evet, mümkün.
Ve şey, Cindy'nin bedeninin geri kalanını bir uçurumdan atıyor denize. Ama şey, 8 Ocak'ta kaçırmıştı. 10 Ocak'ta bedeni bulunuyor. Çünkü attığı yerden geri hop kıyıya vuruyor bedeni şeklinde. Bu süreçte 8 Ocak'ta silahı almıştı. Bu süreçte iki polis onda silah olduğu bilgisini elde ediyor bir şekilde. Ve Ed'in evine gidiyorlar. Ama işte evi bulamıyorlar. Evin olduğu sokağa giriyorlar. Birine sormak için yanaşıyorlar, işte Edmund Kemper nerede yaşıyor biliyor musunuz falan diye. Ed de o arada arabanın içinde böyle yatıyor. Bir şeyle uğraşıyor. Arabaya yaklaşıyor polisler. Pardon, Edmund Kemper'ı tanıyor musunuz diyorlar. Ed dışarı bir çıkıyor. Polisler diyorlar ki bu Ed. 2 metre adam çünkü, yani belli. Evet. Aha, bu Ed falan diyorlar.
Başkasıyla karıştıramazsın.
Yani adam ayrı kutu gibi görünüyor herkesin arasında. Polisler silahı soruyorlar, işte sizde böyle bir silah mı var falan diye. Ed dedi evet var, hemen vereyim, buyurun memur bey. Bagajda zaten silah. Battaniyenin içinden çıkarıyor silahı, veriyor polislere. Bunu böyle kolayca vermesinin sebebi de şey, evde hem cesetler var hem orada parçalıyor zaten. Evin içi yüksek ihtimalle çok fazla kalıntı var. Evet. Ve şey, sakladığı işte bıçaklar, tabancalar falan var. Yani evin içini bir arasalar zaten mühimmat deposu.
Evet, o yüzden iyi geçineceğim.
Evin içi karışık. O yüzden veriyor. Alın buyurun.
Evet. Buyurun. Sizin için başka ne yapabilirim? Falan yapıyor böyle.
Buyurun bir çayımız için falan diyor yani o noktada. polisler de silahı aldık ne güzel deyip gidiyorlar.
Okay.
Burada da nereden bilebilirler? Burada da Amerikan polisi tanımıyor.
Yani burada ben bir tık sallayacağım
yani
çünkü.
Yine evi araması gerekir de aslında.
Çünkü şöyle bir şey var yani. Adamın aslında bu silahı satın alması illegal. Yani yasak silah almaması, bulundurmaması lazım. Neden hani hiç mi kimse demiyor bu adam niye bu silahı aldı? Bu adam niye bu silahtan bu kadar kolayca vazgeçti? Yani bu kadar kolayca vazgeçecektiyse neden bu riski alıp bu silahı satın alma yoluna gitti? Zeki bir adam almaması gerektiğini biliyor. Yani bir şüphelenmek lazım gibi geliyor bana.
Evet, yani bir soru işareti uyandırıyor ama hani o belki arka planını bilmeyen iki polis memuru gittiyse gözden kaçırılabilir bir ihtimal yani bu. Çok şey, iyi bir polis kuruluşu olması lazım ki bunları takip etsin. Ama nerede? Nerede? ve bu süreçte, bu bütün cinayetleri işlediği süreçte bir yandan da annesiyle kavgaları sürekli şiddetlenerek devam ediyor ve artık fiziksel bir boyut almaya başlıyor. Ed böyle bir gün annesini onun yatağına ittiriyor falan böyle. Artık fiziksel bir boğuşma noktasına geliyorlar. Bu noktaya kadar hep sözlüyken. O şiddetin boyutu da artmaya başlıyor. Bu dört cinayetten sonra, ha bu arada şey, annesi bir üniversitede çalışmaya başlıyor. Bu dört cinayetten sonra o üniversitenin yetkilileri diyor ki, tamam otostop çekmeyin diyoruz, çekiyorsunuz, öldürülüyorsunuz da. Madem öyle, üniversite stikeri olmayan arabalara otostop çekmeyin. Ama şöyle bir sorun var ki, Ed'in annesi üniversitede çalıştığı için arabasında üniversitenin stikeri var. Ve çekiyor. İnsanlar onu otostop çekmeye devam ediyorlar.
Müthiş.
Hiçbir işe yaramıyor yani bu.
Zeka örneği ama gerçekten yani şey. Mesela ortada hiçbir kanıt yokken şey olasılığını komple eliyorsun. Hani okulun içinden biri olabileceği olasılığını zaten eledin. Evet. Durduk yere.
Evet, hiçbir buna hani, karşı bir kanıt yokken.
Ya mesela ben hiç kampüse araba sokmadım. Senin sokmuşluğun var, sen biliyorsun. O sticker'ı almak o kadar mı zor?
Çok kolay. Öğrenci kartını göstermen yeterliydi. Yani bizim için en azından.
Mesela.
Yani. Çok da zor değil gerçekten. 5 Şubat 1973'te annesiyle bir kavga ediyorlar ve bu kavgadan sonra evden çıkıyor ve şey diyerek çıkıyor. Karşıma çıkan ilk güzel kızı öldüreceğim. Böyle bir. Yani o kavganın gerilimini atmak için öldürmeye başlıyor artık.
Ya artık böyle spora dönüşmüş adam var. İçin yani.
Evet, annesiyle ettiği her kavgadan sonra çıkıp birini öldürüyor şeklinde bir noktaya geliyor. Ve bu çıkışında Rosalind ve Alice'i arabaya alıyor. Araba hareket halindeyken arkada Alice oturuyor. Arkada oturan Alice'i silahla öldürmeye çalışıyor. Birkaç el ateş ediyor. Ama Alice'in böyle çok direkt öldürecek bir yerine gelmiyor. Yaralanıyor ama ölmüyor. Rosalind de yani onu vurduktan sonra silahı öne getirip Rosalind'i vuruyor. Rosalind zaten çok yakın bir mesafede olduğu için hemen ölüyor. Sonra işte arabayı durduruyor. Rosalind bedenini arkaya koyuyor. Alice'i öldürüyor. Alice'i arkaya koyuyor. Sonrasında işte kafalarını gövdelerinden ayırıyor. Sonra o günün sabahında yüksek ihtimalle annesinin uyuduğu bir saatte Alice'in bedenini eve götürüp ona cinsel saldırıda bulunuyor. Ve Rosalind'in kafasındaki kurşunu çıkarıyor. Çünkü Rosalind yakın mesafedeydi ve onu direkt kafasından vurdu. O kurşunu çıkarıyor. Yani bunun sebebi kafasının güzel kalmasını istemesinden mi yoksa o kurşundan yakalanma ihtimalini düşündüğü için mi bilmiyorum. Kafayı saklama gibi bir eğilim var. Belki güzel kalmasını istiyordur. Bilemeyiz.
Bana sanki bu daha büyük bir olasılık gibi geldi. Çünkü şu anda zaten elinde kalan silahlar registered olmayan silahlar. Zaten kimsenin
doğru.
Ed'in elinde bir silah olduğuna dair bir bilgisi yok. Kaldı ki işler o raddeye geldikten sonra bence zaten kurşun son bakacakları delil falan olmalı. Ed'i zaten Allah'a emanet. Bence daha çok şey gibi hani özellikle kafalarını bedenlerinden ayırmak, kafalarını gömmek annesine doğru ya da başka bir yere vesaire gibi bir eğilim olduğu için bence sanki pattern'ını bozmak istemiyor. Ya da dediğin gibi güzel kalmasını istiyor.
O kafayı güzel bir şekilde gömmek istediği için olabilir.
O olabilir. Yani bir ritüeli var ya onun dışına çıkmak istemiyor. Yeni bir şey mi katmak istemiyor. Sanki bu daha mantıklı gibi geldi.
Alice ve Rosalie'nin bazı beden parçalarını Santa Cruz'a bırakıyor. Bunun sebebi de şey, polis onun orada yaşadığını düşünme, yani şey, kendi evinin çevresine dikkat çekmemek için. Kafaları başka bir yere bırakıyor, bedenleri başka bir yere bırakıyor ki sonuç olarak ona bağlanmasın diye. Bu arada işte Alice vuruldu ama ölmedi. Rosalie yakın mesafeden vuruldu, öldü. Bu esnada hareket halinde araba ve polis durduruyor. bu haldeyken, önde bir ceset varken polis durduruyor.
Şaka yapıyorsun.
Ve evet, arabası aranmadan kurtuluyor bu işten.
Ne?
Çünkü o kadar ikna edici ve manipülatif bir insan.
Yani.
Yanında bir ceset varken, arkada can çekişen bir kişi varken polisler bakmıyor ve gönderiyorlar. Müthiş.
Ya bir şey diyeceğim ama şimdi hani manipülasyon var, okey. Algıları bir tık daha kapalı insanlar var. Buna da okey. Ama hani bu senaryo zaten bir...
vurulmuş bir ceset,
evet,
var
evet,
ya.
Evet, yani bu alarmların çalmaz mı mantıken?
Yani,
ay bilmiyorum, benim aklım hayalim almıyor şu an. Ne demiş
ben
olabilirsin
de,
ki bunun içinden ya kurtulmak için?
Ya ben ilk
için?
Araştırdım. Bunu gördüm, dedim ki bir yanlış herhalde. Böyle bir bilgi olamaz. Birkaç yerden daha araştırdım. Gerçekten böyle söyleniyor.
Yani ne demiş olabilirsin polise?
Yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Keşke bilsem. Belki bir işime yarar. Ama yani inanılmaz of. Ya. İnanılmaz yani. Bu artık bu polis şeyinin filan da suçu değil. Bilmiyorum artık kimin neyin suçu. Bu ilkokul öğretmenlerinin mi suçu, neyin suçu yani bu?
Şu an şoklar içerisindeyim.
Çok kötü.
Avrupa yakası senin gibi oha falan oldum şu an.
İnsanın siniri çok bozuluyor ya.
Evet. Bir su içeyim.
İç, bir kendine gel. Bir ferahla. Bu iki cinayetten sonra şey oluyor. Bu iki kişinin okuduğu üniversitede bir anma töreni düzenleniyor. Böyle Amerikan filmlerinde falan görürsün ya, böyle bir anıt oluşturur insan, bunlar mum yakar, ayıcık bırakır falan.
Çiçekler,
öyle bir şey yapıyor,
fotoğraflar.
Aha, aha. Bu anma törenine Ed de katılıyor. Bunun sebebi de şey, bir suç şovundan görüyor bunu. Bu şovlardan birinde şey, polisler anmaya gelen kişilerin fotoğraflarını çekiyorlar ve o kişileri suçlu listesinden eliyorlar. Çünkü oraya gittiyse suç işlememiştir falan gibi.
Ömrümde daha saçma çok biz, az şey duydum.
Ben de. Ben
yani
de.
Çünkü,
yani genelde suçlular geri,
evet.
Suç mahalline döner gibi.
Evet.
Ama işte geçmiş zaman. Ve eski şovlar yani, bilemiyorum. Nereden bu kanıya ulaştıklarına dair hiçbir fikrim yok. Bu süreçte zaten annesiyle bir gerilim vardı aralarında. Bu gerilim asla azalmıyor ve aksine daha da artarak devam ediyor. Artık fiziksel bir noktaya geliyor, gelmişti zaten. Bu gerilim arttıkça böyle bir iki ay boyunca şey yapmayı, öldürmeyi bırakıyor. Ve bu iki ayda şey düşünmeye başlıyor. Bu artık annemle benim aramda kalmalı. Artık daha fazla kadın onun yüzünden zarar görmemeli, diyor kendi kendine. Ve bu noktada, bu iki ayda annesini öldürme planları yapmaya başlıyor. Ve artık son nokta, 29 Nisan 1973 gecesi Ed uyumuyor. Annesi dışarıda bir partide. Uyumayıp annesini bekliyor. Gece alkollü ve geç gelen annesi şey yapıyor. Ed evde geliyor, annesi şey yapıyor böyle. Ed yüzüne bakıyor. Ne istiyorsun, konuşmak mı istiyorsun falan gibi bir şey söylüyor annesi. Ed de diyor ki hiçbir şey istemiyorum, iyi geceler. Sonra annesi uyuyor. Zaten alkollü gelmiş eve, geç gelmiş. Direkt diye uyuyor. Ve Ed uyumuyor. Gece 3-4 suları annesi uykusundayken onu bir çekiçle döverek öldürüyor. Kendi yatağında. Sonrasında onu mutfağa sürüklüyor. Mutfakta kafasıyla gövdesini birbirinden ayırıyor ve kafasına cinsel saldırıda bulunuyor annesinin.
Çok pis bir ayrıntı ya. Bunu ilk duyduğumda da tüylerim ürpermişti ve asla ürpermeyi kesmedi.
Dahası da var maalesef ki, bu biraz tetikleyici yani. Bu hemen burada trigger warning vermek istiyorum ama biraz tetikleyici.
Yani hikaye genel olarak.
Evet. Sonrasında annesinin dilini ve ses tellerini kafasından ayırıyor ve bu organları çöp örtücüsüne atıyor. Ha bundan önce çok affedersiniz. Bundan önce bu ayırma işleminden önce bir saat boyunca annesinin kafasını bir yere koyup ona bağırıyor. Sen nasıl bana böyle yaparsın, onu şöyle yaptın, sen neden bana böyle yaptın falan gibi bağırıyor. Ve bir noktadan sonra annesinin kafasını dart tahtası olarak kullanıyor. Bayağı bir dart atıyor. Yani o şeyi içinde ne kadar birikmiş bir öfke varsa o öfkeyi çıkarmak için. En sonunda annesinin dilini ve ses tellerini ayırıyor kafasından ve çöp örtücüye atıyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Çöp örtücüye atıyor. Çöp örtücüyü çalıştırıyor. Çöp örtücü çok büyük parçaları olduğu için onu Ed'in yüzüne geriye atıyor. Ed alıp tekrar atıyor parçalanana kadar. Ve o şey zaten bu çöp örtücüsünü atmasının sebebi çok belirgin bir şekilde annesinin sesini kesmek. Artık bağıramayacak olması, ona kızamayacak olması.
Karşılık vermesine.
Evet. Ondan ve şey bu makinenin organları ona geriye atmasını annesinin bir direnişi olarak gördüğü için daha da fazla sinirleniyor.
Ay çok kötü oldu bu tüylerim diken diken gerçekten.
Çok çok çok tatsız bir nokta burası,
evet,
gerçekten.
Evet, bayağı tatsız. Bayağı tatsız.
Çok tatsız. Ve şey sonraki röportajlarında şey diyor annesiyle ilgili. Onun oğlunu yetiştirme stili yüzünden 6 tane kadın aldı diye bahsediyor annesinden. O günün ilerleyen saatlerinde zaten 3-4 gibi öldürmüştü annesini. O gün ilerleyen saatlerinde şüphenin ona dönmemesi için bir kişiyi daha öldürmeye karar veriyor. Bu kişi de annesinin çok yakın arkadaşı Sarah Hallett. Annesinin telefonundan onu akşam yemeğine çağırıyor. Planı da şöyle. Polisler aramaya gelirse, yani Sarah'ın ailesi haber verir diye düşünüyor. Polisler annesini aramaya gelirse şey diyecek. Annemle işte Sarah tatile gittiler. Ben de ne olduğunu bilmiyorum diyecek. Ama aslında ikisini de öldürüp cesetlerinden kurtulacak falan gibi planı var. Sarah eve geliyor. Sarah eve geldiğinde onu Aiko'nun şalıyla boğuyor. Ve gece cansız bedene cinsel saldırıda bulunuyor deniyor. Ama kimisi işte evin içine sakladı diyor. Hiçbir şey yapmadı. Kimisi cinsel saldırıda bulundu diyor. Orasını bilmiyorum. Net değil. ve Sarah'ın arabasıyla evden çıkıyor sonraki gün. Bir gece yatıyor. Sonraki gün evden çıkıyor. Sonra yakalanmaktan korktuğu için başka bir araba kiralıyor ve Sarah'ın arabasını bir tamirhaneye bırakıyor. Oradaki planda şey işte gitmeden önce arabasını bana verdi, ben onu tamirhaneye bırakacaktım, tamir olduktan sonra alacaktım gibi bir şey söylemeyi planlıyor. Hepsini şey yapıyor, yakalanmamak için plan yapıyor. Kiralık arabayla benzin ve çeşitli ihtiyaçlar için mola vere vere 18 saat boyunca araba kullanıyor. Colorado'da bu arada hız yüzünden bir durduruluyor ve cezasını ödeyip devam ediyor gitmeye. En sonunda Pueblo, Colorado'da yoruluyor ve kaçmaktan vazgeçiyor. Bir benzinliğe çekiyor. Şeye gidiyor, polis. Aman. Telefon kulübesine gidiyor. Santa Cruz Polis Departmanı'nı arıyor. Diyor ki ben annemle en yakın arkadaşını öldürdüm. Şey yapıyorlar, prank sanıyorlar. Telefon şakası sanıyorlar, kapatıyorlar. Çünkü bütün polisler arkadaşı. Ed'i tanıyorlar.
Ah bizim yaşlı Ed. Ed ne ama net sende. Sonra komik bir şimdi arıyor. Bu.
Sonra bir daha arıyor. Diyor ki ben annemle kardeşim, en yakın arkadaşını öldürdüm. Deyip kapatıyorlar geri. Sonra bir daha arıyor. Diyor ki orada beni vallahi sevmeyen bir adam vardı. Orada beni sevmeyen bir adam vardı. Telefonu ona verin. Adam alıyor telefonu, diyor ki ben annemle en yakın arkadaşını öldürdüm. Ben buradayım. Gelin beni alın. Adam da diyor ki olabilir, ben bunu zaten sevmiyorum.
Ben demiştim.
Ekip gönderiyor. Ekip bunu alıyor. Santa Cruz'a dönüş yolunda Ed şey yapmaya başlıyor. Aa bak şunu da buraya gömmüştüm. Aa bunu da buraya gömmüştüm. Aa bak o da burada. O da burada. Plan yapmaya başlıyor. Ve polisler burada şey düşünüyorlar. Hani biz asla bu soruşturmanın sonunu getiremeyeceğiz. Bu davayı asla tamamen çözemeyeceğiz. Neyse işte sonuç olarak Santa Cruz Polis Departmanı'na götürülüyor ve mahkemeye çıkarılıyor. Mahkeme ona bir avukat atıyor. Yani sen avukat tutmazsan bir avukat atanıyor ya barodan. James Jackson diye bir avukat atanıyor kendisine ve bu mahkemenin tek çıkış yolunu not guilty by the reason of insanity şeklinde buluyor. Bu da şey,
akıl sağlığın bozuk.
Delilik savunması diye geçiyor aslında. Yani tırnak içerisinde delilik savunması. Ve bütün savunmayı bunun üzerine kuruyor. Yani şey, söyleyeceği şey şu. Yani zaten Ed bu süreçte kendinde değildi. Bunu bilinçli olarak yapmadı. Hapse girmesin. Böyle bir çocukluğuna girdiği bir kuruma girsin. Evet, orada yaşasın. Falan gibi bir savunma yapıyor. Çünkü gerçekten tek çıkış yolu bu. Bütün tanıklar Ed'in ne yaptığını bilmediği yönünde ifade veriyor. Çünkü kimse anlamıyor. Ed'i tanıyan kimse bunu şey yapamıyor, anlamıyor. Anlasa zaten
Ed yapmaz falan yapıyorlar. Ya adam ya, iki defa arayıp itiraf etmiş. İkisinde de sen yapmamışsındır, yanılıyorsun deyip kapatmışlar yani.
İşte yani daha ne kadar açıklayabilir. Ama bir tane doktordan şey yapıyorlar. Tanıklık alıyorlar. Dr. Joel Ford'dan. Ford şey diyor. Ed paranoid şizofreni tanısı alamaz. Bu paranoid şizofreni tanısına dayıyordu bütün savunmayı avukatı. Bu tanıyı alamaz çünkü Ed'in sadece seks ve şiddete takıntısı var ve ilgi görmek istiyor. Bunun bütün cinayetleri işlemesinin sebebi bu diyor. Ve mahkemede bunu biraz daha kabul ediyor gibi bir noktaya gidiyor. Bu mahkeme sürecinde Ed bir tükenmez kalemle intihar etmeye çalışıyor ama bu girişim başarısız oluyor. Çünkü 2 metre 130 kiloluk bir adamın bir tükenmez kalem yıkamaz.
Evet.
Mantıken. ve sonuç olarak tırnak içerisinde deliliği kanıtlanamıyor ve 24 yaşında 8 dava açılıyor adına ve 8 davada da birinci dereceden ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Önce Vacaville Medical Facility'de yani özel bir özel bir kurum diyorum, bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alıyor. Sonrasında Folsom'da ekstra güvenlikli bir hapishaneye sevk ediliyor. Ama benim bildiğim kadarıyla şu anda bir kurumda, yine hapishanede değil de Vacaville kurumunda diyebiliyorum son araştırmama göre. Yani buradaki bilginin doğruluğundan biraz şüpheliyim. Aldığım nottaki bilginin doğruluğundan. Bu arada mahkemede Ed'e şeyi soruyorlar. Sence sen nasıl bir ceza almalısın? Sana hangi ceza uygun? Ed diyor. İşkenceyle öldürün. Bana bu cezayı verin. İşkenceyle öldürün beni.
Gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayım. Ne de dair ne söyleyeceğimi bilmiyorum.
Çok sinir bozucu. İnsanın sinirlerini yıpratıyor. Dinlerken sinirlerin yıpranıyor.
Evet ya, gerildim gerçekten. Bacağım falan gerildi böyle. Bu en son olduğunda Climax'i izliyordum sinemada. O zaman olmuştu böyle. Gerginlikten.
Evet. Sonra 31 yaşında tahliyeye uygun hale geliyor Ed. Ama yani 2004'te yazılmış benim baktığım kaynak. 2004'e kadar 6 tane başvuru hakkı elde ediyor. 6'sına da başvuruyor. 6'sına da reddediliyor. Şu anda şöyle bir şey. Ya izledim ya okudum, çok emin değilim. Yakın zamanda tekrar bir tahliye başvurusu yapabilme ihtimali var. Ve bu tahliye başvurusunda olabilir. Bu arada Ed hala hayatta. Bunu da eklemedim. Bu tahliye başvurusunda belki olumlu sonuç alabilir. Çünkü artık çok yaşlandı. Ve hani bir noktadan sonra yaşlandığı için insanları kurumdan çıkarma ihtimalleri oluyor. Son günlerinde zaten hani bir şey yapamaz diye. Ama bu bir ihtimal. Yani çok net bir ihtimal de değil.
Etkik yaşına geldiğinde bakış açısını biraz buluyorum ya, hani kurbanların aileleri için oldukça saygısız bir şey olarak görüyorum. Yani kaç yaşında olursa olsun, hapishanede de olsa 80'li yaşlarını görecek kadar yaşamayı başarmış. Ama kaç hayat pahasına ve
evet. Yani hani dışarı çıktığı zaman ne yapacağını bilemezsin, belki o kadınlardan birinin ailesine ulaşacak Ya bilemezsin çünkü.
Hiçbir şey bilemezsin. Yani zaten yaşlı bir şey yapmaz, mantıklı bir savunma değil kesinlikle.
Kesinlikle değil. Yani zaten hani sen o hapishaneyi kurduysan o her yaştan kişi 18 yaşın üstünde ya da işte 15 yaşın üstünde artık ne zaman tutuklanıyorsa bir kişi her yaş grubundaki insana bakabilecek durumda olman gerekiyor.
Aynen öyle.
O
Aynen öyle.
bir rehabilitasyon olayıysa madem bu ve sen yaşam boyu orada kalmasına dair bir karar verdiysen o kişiyi çıkarmaman gerekiyor bence.
Evet.
Hani mesela Finlandiya falan gibi müthiş şey ya da İsviçre gibi müthiş bir ülkesindir. Böyle hiç şey yoktur, ömür boyu hapis cezan yoktur ve herkes tam rehabilite çıkıyordur. O zaman okey dersin ama zaten Amerika'da hapse girip çıktıktan sonra tekrar hapse girme oranları çok yüksek.
Tabii
Rehabilitasyon
bayağı
programı
yüksek.
işe yaramıyor demek ki.
Bayağı yüksek. Yani bu şey tahliye başvurusu muhabbetleri bence sadece şeyde mantıklı. Hani dosyada yeni bir kanıt vardır, yeni bir bulgu elde edilmiştir.
Evet.
Belki o kişinin
Evet.
suçsuzluğunu kanıtlayabilecek bir durum vardır. Çünkü sonuçlanmış bir davayı tekrar açmak feci külfetli bir şey.
Tabii
Verilen
ki.
karara karşı dava açmak daha da külfetli bir şey. Yapabileceğin en mantıklı şey bir sonraki tahliye başvurusunu beklemek gerçekten. Hem zaman olarak hem maddiyet olarak yerlerinin altından kalkmak
Evet.
pek mümkün değil. Öyle bir durumda sadece hani var olan kararı etkileyebilecek bir şey varsa evet tahliye
Evet.
başvurusu kesinlikle suçlunun da aslında yararına olabilecek bir şeye dönüşebilir. Fakat kendisi itiraf eden bir seri
Evet.
katile tahliye başvurusu hakkı verilmesi bile bana
Evet, çok mantıksız.
bayağı mantıksız geliyor. Çünkü
Yani çünkü
neler neler
zaten
izleyip
önünde evet.
görüyoruz ve çok daha hafif suçlardan çok abuk cezalar alıp tahliye başvurusu hakkı olmayan dünya kadar insan var yani.
Evet. Yani bir de zaten geçmişinde şey var. Bir hastane yatırma öyküsü var. Ve buradan tamamen sağlıklı olduğunu iddia ederek çıkıyor. Ve rehabilite asla olmamış. Böyle bir geçmişi var zaten. Hani seni manipüle ettiği çok belli. O yaşında, 21 yaşındayken herkesi parmağına takıp oynatıyor, çıkıyor dışarı. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Bu kişiye zaten tekrar verme yani bu şansı. Çıkmasın. Bir zahmet. Şeyde Brooklyn Nine-Nine'de bir tane bölüm vardı. Captain Holt'un bir ezeli düşmanı var. O da böyle yaşlı olduğu için tahliye ediliyor.
Aa evet hatırladım hatırladım.
Ve
İsmini
sonrasında
hatırlayamadım.
işte
Sadece
şey.
70'lerde tutuklamış ama.
Ve işte şey o çok tehlikelidir dikkatli olun filan diyor. Bütün polisler aman 80 yaşında ne olacak filan diyor. Aslında herkesi o öldürmüş. Böyle geziyor titreye titreye filan. Aklıma o geliyor bu tahliye işlerini düşününce.
Evet. Çok da uzak bir
Bu
örnek
arada
değil gerçekten.
evet çok da uzak bir örnek değil. Edmund Kemper'ın hapse girdikten sonraki hayatı da çok ilginç. Çünkü yani eğer bu seriyi izliyorsanız ya Mindhunter'ı bir dinliyorsanız bizi şu an. Mindhunter'ı en az bir kez duymuşsunuzdur ya da şu anda ilk defa duyacaksınız. Ne
Üçüncü
kadar mutlu size. Keşke ben de unutup da baştan izleyebilsem. Üçüncü sezonu geri
sezon
getirin.
çekin.
40 yaşındayken Ed ve John Wayne Gacy ondan da bahsederim bir gün. O da bir seri katil. FBI ajanları John Douglas ve Bob Russell'la suçlarının bütün detaylarını anlattıkları ve seri katillerin kafa yapıları hakkında konuştukları bir görüşme serisi yapıyorlar. Ve bu görüşmeler sadece bu ikiliyle sınırlı kalmıyor. Çok fazla insanla görüşüyorlar. İşte Charles Manson'la da görüşüyorlar hatırladığım kadarıyla. Zaten Mindhunter dizisi tam olarak bu olayları anlatıyor ve oradaki Edmund Kemper'ı oynayan aktör müthiş bir aktör.
Gerçekten bayağı
İzlemediyseniz
ürkütücü bu
tavsiye
arada.
ederim.
Feci
Ürkütücü
ürkütücü.
derecede benziyor.
Evet bir sahnesi vardı ya YouTube'da kesitleri falan da var. Tüyleri diken
Evet.
diken oluyor insan işte annesini
YouTube'da
öldürdüğü andan bahsettiği bir şey var ve gerçek kaygın neredeyse birebir aynısı. Bayağı rahatsız edici.
İnsanı çok rahatsız ediyor gerçekten. Bu görüşmeler işte Ed, John Wayne ve diğer başka seri katillerle yapılan görüşmeler, başka suçlularla yapılan görüşmeler. FBI tarzı suçlu profillemenin temellerini oluşturuyor ve işte FBI bunun üzerine bir profilleme stili geliştiriyor. Sonra o profilleme stili çok daha farklı noktalara geliyor. Bir gün bundan bahsetmek isterim. Yani nasıl bir ortamda olur bilmiyorum ama zaten özel ilgi alanım olduğu için bunun tarihi konusunda ve şekilleri konusunda konuşmaya çok meraklıyım. Eğer böyle bir isteğiniz olursa lütfen söyleyin. Asla susmam. bunun dışında 1990 yılında başlayan bir etkinliğe katılıyor. Sanırım adı The Blind Project'ti. Ve göremeyen insanlar için kitapların sesli kayıtlarını almaya başlıyor ve yüzlerce kitap seslendiriyor. İçinde Star Wars dahil olmak üzere. Bir sürü kitap seslendiriyor ve internette var sanırım bazı.
Şaka yapıyorsun, onu hiç duymamıştım.
Çok ciddiyim.
Edmund Kemper'ın sesinden kitap mı? O da bunu yapmış.
Abi yani yüzlerce kitap. Bir iki filan değil, yüzlerce. İnanılmaz. İnsanın kanı donuyor. Ben cesaretle dinleyemedim açıkçası. Ama kaynaklara linkini bırakacağım. Eğer merak eden varsa o projenin, yani projeden bahseden bir haber küpürü. Altında bir video linki de var ama ben açmadım. Bilmiyorum. kendisi dediğim gibi hala hayatta ve hala işte kendisine gelen hayran mailleri var. Mail dediğim ya, posta var. Mail alamıyor tabii ki. Hapishanede olduğu için. kendisine gelen mektupları cevaplıyor ve halinden çok memnun. Ve her imkanı olduğunda tahliyeye başvuruyor. Öldürmek onun için annesine olan öfkeyi çıkarmanın bir yoluydu. Ve annesini öldürdükten sonra bu hayatı olan, kadınlara olan bütün öfkesi bitti. Belki de kendisini ele vermesinin sebebi buydu. Çünkü artık bütün fantezilerin toplandığı annesini öldürme kısmına erişti. Süreç tamamlandı. Yani şu an kendisi hapishanede, bir enstitüde güzel bir hayat yaşıyor bildiğim kadarıyla. Hatta bugün merak edip baktım. Hastane kaldığı yerde korona verilerine baktım. 17 kişi falan ölmüş ve 400 küsür tane vaka varmış. Az bence iyi bir durumda.
Ya, gayet sağlıklı. Da bağlı.
Gayet sağlıklı. İyi bir hayat yaşıyor yani şu anda.
Yani katılıyorum. Hani muhtemelen annesini öldürdükten sonra aradığı tatlı bir huzura erişmiştir. Buna eminim ama yani içindeki kadının nefretinin, öldürme dürtüsünün falan geçip geçmediğine, evet, yani bir şey diyemeyiz bu konudaki. Bilmiyorum, hani kendini neden ele verdiği kısmı birazcık tuhaf. Çünkü başta
yani
kaçıyor.
Yani düşün.
Bayağı 18
sürekli ulaşmak
saat kaçıyor.
İstediğin bir şey var.
Ama 18
ulaşmak
saat kaçıyorsun.
Var yıllarca. Ve
niye
bir noktadan sonra hani o annesini öldürmek grafiğin en üstünde. Ondan sonra işlediği her cinayet zevk olarak onun altında olacak. Hiçbir anlamı yok ki o zaman. Yani
bunu anlıyorum. Ama niye kaçıyorsun başta 18 saat? Sonra vazgeçip durup
yakalanmaktan korkuyor.
Bana tam tersi gibi geldi bu arada. Yani bazı seri katillerde bir yakalanma isteği vardır ya. Belki takip etmelerini bekliyordu.
Evet. Tam olarak böyle.
Evet. Kedi fare olayı bekliyordu belki. Takip edilmeyince onun için anlamını kaybetti bence.
GTA'da oluyor ya, yıldız arttıkça peşinde daha çok polis takılıyor. Öyle bir şey bekliyor sanırım. O olmayınca diyor ki bu polisler salak. Ben bunlarla uğraşamam.
Ya çünkü bence Ed'in en büyük hayattaki eksikliği anladığım kadarıyla ilgiymiş gibi geliyor bana. Hı-hı. Annesinden o ilgiyi görememiş, babasından görememiş. Hı-hı. İşte hayatına
kadınlardan
giren
görememiş.
Kadınlardan görememiş. Yani yaptığı her şey aslında, yani mesela annesi üniversiteli kadınlar sana bakmaz dedikçe spesifik olarak üniversiteli kadınları hedef alması. Mesela hani bir pasif agresif bir şekilde aslında annesinin gözüne bir şeyleri sokmak evet. gibi geliyor bana. Ya da annesi evdeyken eve ceset getirmek mesela. Hani olumsuz da olsa o ilgiyi çekebileceği konumlara evet. sokuyor gibi kendini.
Yani şey de eğer bakarsan bu babaannesi ve dedesini öldürdükten sonra annesini araması.
Evet. Niye anneni arıyorsun?
Orada bir
annesin bile.
Ya evet. Yani evet.
Hoşlanmıyorsun bile.
Bırak kaç.
Yani. Aynen
öyle. Evet.
Bilmiyorum bence o yüzden yakalanmak arada, için
evet. olabilir.
Bir olabilir gibi geliyor.
Evet bu arada yani bıraktığım linklerden birinde çok ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Pop kültüre özellikle Amerikan pop kültürüne inanılmaz entegre olmuş birisi. Çok fazla pop ürünü ede atıf yapıyor. Mesela şey American Psycho'da şey karakter o seri katil olan karakter Ed'in bir sözünü harfi harfine söylüyor. Şey bir röportajında şöyle bir şey geçiyor. Röportaj yapan kişi şey diyor. Şu an hani tutuklusun ve bir yerde yatıyorsun. Sokakta yürüyen tatlı bir güzel bir kadın görsen ne düşünürsün? Gibi bir soru soruyor. Ed de şöyle bir cevap veriyor. Benim bir parçam aa bu ne kadar güzel bir kadın. İşte keşke onunla bir date'e çıksam. Keşke onunla konuşsam diye düşünür. Bir parçam da kafası bir çubuğun üstünde ne kadar güzel görünür diye düşünür diyor. Röportajında gerçekten bunu söylüyor. American Psycho'daki ana karakterde, o seri katil olan karakterde birebir bu kelimeyi söylüyor. Bu cümleleri söylüyor. Bu da şey aslında bu söz Ed Gein'in olarak biliniyor. Ed Gein'den de belki bir gün bahsederim. Bu söz aslında Ed Gein'in sanıyor çoğu insan ama bu aslında şeyin Edmund Kemper'ın söylediği bir söz, bir röportajından alınma gibi. Yani böyle çok fazla pop atıf var ama bu bence en öne çıkan mesela şey Kuzuların Sessizliği'ndeki Buffalo Bill'in de Edmund Kemper'dan esinlenerek yapıldığı söyleniyor.
Evet,
yani bir sürü dokunma noktası var aslında pop kültüre.
Evet, sen ilk pop kültürle çok entegre birisi deyince ben de hücresinde Dua Lipa dinliyor falan sandım. Yani öyle bir dedin ki Amerikan popuna hayran birisine dönüştüğünü falan düşündüm diye ama çok tuhaf oldum.
Popüler kültür yani pop kültür derken evet, popüler evet. kültürden bahsediyorum. Evet, evet. Ama şey vardı bu bir tane Instagram sayfası var. Şu an kaybettim. Bir ara bulmuştum. Şey, Edmund Kemper'ın hayatındaki güncel olayları paylaşıyor. Böyle bir sayfa neden? Var. Edmund Kemper Stories'di sanırım. Çok emin olmakla birlikte. Orada neden? Bir post görmüştüm. Bilmiyorum neden. Yani herkesin bir takıntısı var. Aslında. Who am I to judge? Hiçbir şey diyemem.
İyi dedin. Ama tuhaf.
Çok tuhaf. Çok çok tuhaf. Orada bir şey vardı. Sanırım yılbaşında o yaşadığı yerdeki, o kapalı olduğu yerdeki psikiyatrisine kilden bir şey yapmış. Vazo ya da kupa gibi bir şey. Altında şey varmış. Sana gül bahçesi vaat etmedim diye bir kitap var. Bilmiyorum diye. Oradan bir cümle varmış. Mesela çok rahatsız edici. Sanırım direkt kitabın adı falan yazıyordu. Öyle bir şey. Çok rahatsız edici bir durum. Yani şey çok beni çok rahatsız etmiş. Mesela bütün hikayeyi okudum, anladım, rahatsız oldum. Orayı bir kenara bırakıyorum. Ed'in yaşadığını öğrenmek beni çok rahatsız etmişti.
Evet evet ben de şeyden sonra Mindhunter'dan sonra öğrenmiştim mesela. Çünkü çoğu seri katil yakalandıktan sonra %99 idam cezası aldığı için.
Evet. Evet.
Bir de ya çoğu bahsettiğimiz seri katil de zaten özellikle 60'ların 70'lerin Amerika'sında bir patlama olduğu için bu ünlü diyeceğim tırnak evet. içinde seri katillerde. Evet evet yani zaten o zamanki yaşları üzerinden 50 yıl bazen 50 yıldan daha uzun vakit geçmiş falan. Hani kendi eceliyle ölenler de evet. bayağı fazla. Sanırım Ed Kemper nadir hayattakilerden birisi.
Yani o dönemden olabilir.
Tabii, o dönemden.
Yakın evet. dönem yani bu... seri katillerden değil mi?
Evet. Ya ama bu gerçekten hani 60'larla işte 60'ların sonu 80'lerin başı arası Amerika'da özellikle bak mesela Ed Kemper'da Kaliforniya'da işte bu Amerika'da spesifik olarak da Kaliforniya'da bir ortaya çıkan ekstra bir yoğunluk var ya seri katillerde. Yani işte o dönemden olanlardan bahsediyorum.
Şu an kendisi 72 yaşındaymış bu arada. Az önce bunu kontrol ettim. Şu an kendisi 72 yaşında ve hala gayet sağlıklı, COVID'siz.
Kötüye bir şey oluyor gerçekten.
Kötüye bir şey oluyor gerçekten, evet. Sonuç olarak Ed böyle kötü bir insan. Yani eğer hiçbir röportajını izlemediyseniz ve Mindhunter'ı izlemediyseniz ki Mindhunter'ı izleyin.
Yeterince kişi izlerse 3. sezonu çekebilirler lütfen.
Doğru. Ne olur izleyin. bu olayları dinledikten sonra lütfen et şeylerini, röportajlarını dinlemeyin. İnsanın kafasını çok acıtıyor, çok yoruyor. Evet, evet. Çok yoruluyorsun.
Evet ya, bir de hani insan kendinden rahatsız oluyor dediğim gibi bir ufak da olsa bir şey hissettiriyor insanda. Başına gelenler olsun, işte o gentle giant görüntüsü olsun falan böyle insanın içinde ufak bir sempati kıvılcımı yapıyor ve kendinizden rahatsız oluyorsunuz. Ben de hiç tavsiye etmem gerçekten.
Yani o manipülasyona kapıldığını çok net hissediyorsun ve bu çok rahatsız edici bir his.
Evet, evet.
Tavsiye etmiyoruz.
Yani farkındasın ama yapabileceğin bir şey yok gibi böyle pis bir durum var ortada.
Evet, çok tatsız bir durum oluyor gerçekten. Herhangi bir tavsiyen, bir önerin var mı? Biliyorum da tavsiye edilebilir ama.
Birinci parttakinden çok da farklı bir şey gelmiyor.
Evet.
Aklıma gerçekten. Yani belki şey diyebilirim, olayın bir diğer karşı tarafına geçerek ailenizle ya da işte bir partnerinizle, bir arkadaşınızla, hayatınızdaki x bir kişiyle bir probleminiz varsa o kişiden uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Yok canım, hani git onu öldür demiyorum kesinlikle.
Hayır, oturup konuşun. Yani öldürmeyin.
Konuşarak bir yere varmıyor mu? Git.
Doğru, evet, uzaklaş. Ama yani burada Ed'in de yapabileceği bir şey yok. Çünkü devlet onu annesinin eline teslim ediyor.
Evet, biraz da zorunda kalıyor. Ya işte hani birazcık da insanda sempati uyandırmasının nedenlerinden birisi de bu, kendisinin dışında gelişen ve onu belli başlı şeylere iten çok fazla etken var.
Çok mağdur.
Evet evet, yani mağdur olduğu çok durum var. İstemediği şeyler geliyor sürekli başına.
Ama bu asla yaptığını
şey yapmaz. Bir bahane değil. Asla bir bahane değil. Kesinlikle yani insanlar
şeylere maruz kalıp hiç kimseye zarar vermiyorlar.
Melek gibi olabiliyorlar, aynen öyle. Evet, bu bir seçimdir en nihayetinde.
Evet, tabii ki. Tabii ki. Bu herkesin yaptığı bir seçim.
O yüzden lütfen
size tavsiyemiz iyi seçimler yapın.
Evet, şiddetsiz çözmeyi seçin.
Evet. İyi seçimler yapın. Kimseye zarar vermeyin. Lütfen. Evet. Ne olur.
Rica ediyoruz. Karıncayı incitmeyin.
Evet. Ve bu bölümü böylece kapatıyoruz.
Evet, artık. Gerçekten yıprandım.
Bundan sonrası için size iyi bir gün diliyorum. Bundan öncesi için ve
İnşallah.
Bu geçtiğimiz yaklaşık bir saat süreç için sizden özür diliyorum. Biraz kötü bir hikayeydi.
Derdimiz olanı anlatmak. Yapacak bir şey yok.
Doğru.
Çoğu şey kötü.
Doğru.
Maalesef ki. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.
Evet.
Dördüncü bölümde.
Yapın.
Evet. Dördüncü bölümde görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.